Ayrım 76, sayfa 649. Bugün, 61. kısım. Yağmur yeniden başlamıştı. Moskova üzerinde gök alacakaranlık zamanı gibi karardı. Sonra çatal çatal bir şimşek bulutları aydınlattı. Gök gürledi, kıyamet koptu. Anna Horey pencerenin yanında bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun ötesine, uzaktaki Kremlin'in kırmızı duvarlarına bakıyordu. Sonunda bana döndüğünde gülümsedi. Kederli bir tebessümle. İşte sizin hikaye Mr. Messi. Mutlu sonla bitmiyor ama genelde hayat bize çok az mutlu son gösterir. İlginç bir hikaye. Bir sigara yaktı. Sadece ilginç değil, aynı zamanda gerçek. Siz o gece Kuntsevo'da olanları bilen bir avuç insandan birisiniz artık. Stalin ölmemek için 4 gün boyunca direndi ama öldü. Silenski'nin iğnesi bir beyin kanamasına neden oldu. Mermi de ölümü hızlandırdı. Doktorlarının onu kurtarmak için yapabilecekleri bir şey yoktu. Üstelik işin asıl ilginç yanı da Kremlin'deki meslektaşlarına yapılanlardan sonra parmaklarını bile kıpırdatmaktan korkmalarıydı. Öyleyse Stalin'in ölümüyle ilgili resmi açıklama yalandı. Kremlin Stalin'in beyin kanaması sonrasında öldüğünü açıkladı ama bazı tarih kitaplarında Stalin'in hastalandığı gece Daça'dan 2 ceset çıkarıldığını okumuşsunuzdur. Herkes tarafından bilinen bir şey değil belki ama o gece olağan dışı bir şeyler olduğunu kanıtlayan bir gerçek kırıntısı. Alex'in ve babanızın cesetleri. Tabii bundan hiç bahsedilmedi. Bazı sırlar ancak böyle kalmalı, bir sır olarak. Bir süre cevap veremedim. Sonra, öykünüzü bana neden anlattınız dedim. Buna mecbur olduğunuz için mi? Anna Horev gülümsedi. Belki bu nedenle, belki de birine anlatmak ihtiyacı duyuyordum. Sizinle tanıştığım için de mutlu oldum. Bunca yıl önce olanlar hayatımın çok gizli bir bölümünü oluşturuyordu. Öldüğüm güne kadar kimseye açıklayamayacağım, kaldırabileceğimden de ağır bir yük. Gerçeği söylemek gerekirse size bunları anlattıktan sonra kendimi hafifletmiş hissediyorum. Yine gülümsedi. Sonra kederli gözleri uzaklara daldı. Ya sonrası? Dedim. Oturdu. Yani insanların ne olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Beria'nın sonunu bildiğinizden eminim. Stalin'in ölümünden sonra iktidarı ele geçirmeye çalıştı ama başaramadı. Tarihin garip bir cilvesi midir bilmem ama Batı'nın ajanı olmakla suçlandı. Aslında çok düşmanı vardı. Hepsi de ölmesini istiyordu. Kremlin'de tutuklandı. Kısa süre sonra da kurşuna dizildi. Yani sonunda hak ettiğini buldu. Bazıları Stalin'in nasıl öldüğünü bildiği, yoldaşlarının da konuyu örtbas etmek istedikleri için öldürüldüğünü iddia ederler. Moskova'dan kaçtıktan sonra neler oldu? Rusya'da birkaç gün gerçek bir karmaşa yaşandı. Romulka'nın ölümünden sonra da kaçmakta fazla güçlük çekmedik. Finlandiya'ya geçmeyi başardık ama sorunlarla karşılaştık tabii. Başta CIA bizlerin başlarına dert olabileceğimizi, operasyon hakkında haber sızdırmamız halinde ortalığın karışacağını düşündü. Henry Lebel, Stalin'in öldürülmesinde bilmeden de olsa ufak bir rol oynadığını öğrenince çok korkmaya başladı. Yine de Henry'nin kurnazca davrandığını söylemeliyim. Babanızla Paris'te konuşup bir anlaşmaya vardıktan sonra bütün ayrıntıları bir kağıda yazıp mühürlü bir zarfla avukatına göndermiş. Kendi istediği ya da Irena'nın başına bir iş geldiği zaman açıklanması talimatını vermiş. Böylece CIA'nin ona şantaj yapıp yeniden kullanmak istemesine ya da onu satmasına karşı kendini güvenceye almış oldu. CIA babanızın sözünü tutmak zorunda kaldı. Mossad'la anlaşarak Henry ve Irena için, benimle Sasha için İsrail'de yaşayabilmemiz amacıyla yeni kimlikler ayarladı. KGB'nin bizden intikam almak isteyebileceğini, İsrail'de yaşarsak daha güvende olacağımızı düşündü. Ama Tanrı'ya şükür, korkacak hiçbir şeyimiz olmadı. Başını çevirdi, pencereden dışarıya, uzaklara baktı. Mossad işlerin gelişme biçiminden çok memnundu. Stalin'in ölmesiyle birlikte Yahudilere karşı yürütülen temizlik operasyonları durduruldu. Kamplar tamamlanmadı, hayatta kalmış doktorlar serbest bırakıldı. Amerikalılar ben ve Sasha için Tel Aviv'de nefis bir daire ayarladılar. Maddi olarak yardım ettiler. Hayatımın tehlikeye girmemesi için ne kadar gerçek kimliğimi ne de hayatımın tehlikeye girmemesi için ne gerçek kimliğimi ne de operasyonla ilgili en ufak bir ayrıntıyı açıklamamam konusunda uyardılar beni. Kremlin'in yeni efendileri operasyonun başarılı olduğunu belirtmek bir yana, operasyonun yapılmış olduğunu bile kabul etmediler. Bunu açıklamak onlara gülünç duruma düşürebilirdi. Üstelik kimsenin, Özellikle de başsız kalmış Sovyetlerin istemediği bir savaşa da neden olabilirdi. Bu sessizlik Washington'ın da işine geldi. Sonunda Hruşçev, Stalin'in yerine geçti. Daha sonra da Stalin'i cinayetleri nedeniyle suçladı. Yine de Stalin'in öldürülmesi bütünüyle cezasız kalmadı. KGB kısa bir süre sonra Avrupa'da yaşayan Rus ve Ukraynalı göçmen önderlerine karşı acımasız bir kampanyaya girişti. Belki de Stalin'in ölümünden onların sorumlu olduğuna inandılar. Bu işte CIA'nin de parmağı olup olmadığını bilemiyorum tabii. Peki CIA neden babamın intihar ettiğini söyledi? O günlerde babanızın ölümü Washington için büyük bir sorun olabilirdi. Konuyu babanızın arkadaşlarından kimsenin kuşkusunu çekmeden örtbas etmek zorundaydılar. Resmi açıklamaya göre Avrupa yolculuğu sırasında intihar etti. Münih'ten Washington'a geldikten sonra sağlık nedeniyle izne ayrılmak zorunda kaldığı söylentisini yaydılar. Depresyon geçirdiğini, dengesiz hareketler yaptığını söylediler. Ölümü için verdikleri tarih operasyonun başlangıcından da önceydi. Böylece kimsenin sonradan iki olay arasında bir bağlantı kurmasına izin vermediler. Tabii babanızın adını ve kişiliğini düşünürsek yaptıkları pek de doğru değildi. Ama işin bir de güvenlik yönü vardı. Bir de tabii kimse gömülmedi. Tabutun içi taş doluydu. Level'la Irene'ye ne oldu? Anna Horev gülümsedi. Henry Tel Aviv'de bir elbise işine girişti. Evlendiler. Henry 10 yıl önce ölünceye kadar da mutlu yaşadılar. Irene de çok geçmeden kocasının peşinden gitti. Ya Yuri Lukin? Anna Horev uzunca bir süre dışarıdaki yağmura baktı. Gözleri kederliydi. Sonra bana döndü. O gece trene yetişmeyi, karısını rahatlatmayı başardı. Ama tahmin edebileceğiniz gibi kafası karmakarışıktı. Onca yıl sonra abisini bulmuş, hemen ardından da kaybetmişti. Helsinki'ye vardığımızda Brannigan bizleri günlerce sorguladı. Yuri'yi bir daha görmedim. Oysa tekrar karşılaşmayı çok isterdim. O hayranlık duyulacak bir adamdı Mr. Messi. Ona ne oldu biliyor musunuz? Sigarasını tabloya bastırdı. Gerçekten de bilmek istiyor musunuz diye sordu. Bilmecenin eksik kalan son parçası dedim. Siz sadece CIA'den duyduklarımı anlatırım. Size sadece CIA'den duyduklarımı anlatabilirim. Helsinki'den sonra karısıyla birlikte Amerika'ya getirildi. Yeni kimlikleriyle Kaliforniya'da bir yere yerleştirdiler. Nadia bir oğlan doğurdu. 3 ay kadar sonra da bana Yuri'nin bir otomobil kazasında öldüğünü anlattılar. Sizce onu KGB mi öldürdü? Hayır, sanmıyorum. Ama her haliyle tuhaf bir kazaydı Mr. Messi. Üstelik onu CIA de öldürmüş olamaz. Birçok açıdan operasyonun başarılı olmasını ona borçluydular. Yine de Yuri'nin ölümünün hem Kremlin hem de Washington'ın işine geldiğini düşünüyorum. Gerçeği bilen bir kişinin daha eksilmesine üzülmelerini beklemezdim zaten. Ya karısıyla oğlu? Hiçbir fikrim yok. Duyduklarımı hazmetmeye çalışarak oturdum. Yağmur dinmişti. Güneş Moskova'nın bulutları arasından gözüktü. Kremlin'in altın kubbeleriyle Aziz Vasili'nin şekerlemeye benzeyen damında parladı. Size kişisel bir soru sorabilir miyim? Gülümsedi. Ne kadar kişisel olduğuna bağlı. Bir daha evlendiniz mi? Hafifçe güldü. Aman Tanrım, ne kadar saçma bir soru. Ama cevabı hayır. Sasha sonunda İsrail'de çok şeker bir Rus göçmeniyle evlendi. Bir oğulları oldu. Adını Ivan Alexey Yuri koydular. Bir de kızları, Rachel. Buraya girerken tanıştığınız kız. Gülümsedi. Hayatım boyunca iki çok güçlü, çok ilginç erkek sevdim Mr. Messi. Kocamı ve Alex'i. Bu da yeterli. Demek Alex Silenski'yi gerçekten sevdiniz. Evet, sevdim. Ivan'ı sevdiğim gibi değil ama sevdim. Aramızdaki ilişkinin mutlu sonla bitmesi imkansızdı. Sanırım ikimiz de bunun bilincindeydik. Nasıl derler? Kayıp bir değer. Bu Alex'i çok iyi anlatıyor. O görevde öleceğini biliyordu, hatta belki de arzu ediyordu. Bence kaderinin Moskova'da ölmek olduğunun farkındaydı. Stalin'i öldürmek, ailesine yapılanların intikamı olacaktı. Bu uğurda hayatını feda etmeye de değerdi. Alex Lenski bu bedeli öderken dünyaya da çok büyük bir iyilik yaptı istirmesi. Stalin ölünce Washington'da olduğu kadar Moskova'da da birçok kişi derin nefes aldı. Kapı usulca açıldı. Koyu saçlı kız içeri girdi. Kıyafetini değiştirip bir etekle bir bluz giymişti. Esmer bacakları ve omuzlarına dökülen saçlarıyla göz kamaştıracak kadar güzeldi. Nana, biz havaalanına götürecek elçilik arabasına biniyoruz. Genç kız bana bakıp gülümsedi. Ben de ona. Anneannesine çok benziyordu. Aynı kahverengi gözler, aynı kendine güven. Bence Anna Horev'in 40 yıl önceki görünüşünün bir kopyasıydı. Alex Lenski'nin, hatta babamın ona neden aşık oldukları anlaşılıyordu. Teşekkürler Rachel. Neredeyse bitirdik. Şoföre bir dakika sonra geleceğimizi söyle. Kız bana bakıp yeniden gülümsedi. Anneannemi daha fazla tutmayacağınıza söz verir misiniz? Veririm. Kapıyı kapattı. Anna Horev ayağa kalktı. İşte öğrendiniz Mr. Messi. Size bütün bildiklerimi anlattım. Ama artık izninizi istemek zorundayım. Rachel ile birlikte İsrail uçağına yetişmemiz gerek. Bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Kısa bir ziyaret oldu ama uzun zamandan beri bu ziyareti planlıyordum. Bir soru daha sorabilir miyim? Neymiş? Babamın sizi ve Alex'i öldüreceğine gerçekten de inanmış mıydınız? Uzunca bir süre düşündü, sonra hayır dedi. Bizi öldürebileceğini sanmıyordum. Tabii Yuri gelip de o yaptıklarını yapmamış olsaydı ne olurdu Tanrı bilir. Babanız Moskova'ya emir aldığı için geldi. İşin sonunda bizi öldüremezdi. Bundan eminim. Bizi durdururdu, tamam, ama sonra da Moskova'dan çıkaracak bir yol bulurdu. O gerçek bir beyefendiydi Mr. Messi. Babanız olmasından gurur duyacağınız biriydi. Gerçeği söylemek gerekirse galiba biraz da ona aşıktım. Sonra saatine baktı. Getirdiğim orkideleri aldı. Daha vaktimiz var Mr. Messi. Neden bizimle gelmiyorsunuz? Havaalanına giderken sizi otelinize bırakabiliriz. Eğer sizce bir sakıncası yoksa Nova Deviç'e bir de uğramak isterim. Yan yana mezarlara doğru yürürken güneş tepemizdeydi. Rachel arabada kaldı. Güneş kestane ağaçlarını ışığa boğarken burasının daha önce gördüğüm mezarlık olduğunu kabul etmekte zorlandım. Gök mavisi, güneşin altında ağaçların gölgesi bile ılıktı. Gölgeli yollarda ellerinde çiçekleri, vodka şişeleriyle yaşlı kadınlar yürüyordu. Ölmüşleriyle konuşmaya, içki içmeye gelmişlerdi. Mezar taşlarının yanına geldiğimizde Anna Horev iki mezara da orkideler serpiştirdi. Dua ederken rahatsızlık vermemek için geri çekildim. Ağlamıyordu ama bana döndüğünde gözlerindeki acıyı ve kederi gördüm. Uzun zaman önce günü geldiğinde buraya gömülmek istediğime karar vermiştim Mr. Messi. Ivan'ın bunu anlayışla karşılayacağından eminim. Yüzüne baktım. Bir şey söylemek istiyordum. Kahverengi gözlerindeki sonsuz derinliği gördüm. O gece olanların hepsi de rüya gibi bir şey olmalı. Söyleyecek başka bir şey bulamamıştım. Bazen bütün bunlar gerçekten de oldu mu diye düşünüyorum. Bir de bunlara kimin inanacağını. Ben. Gülümsedi. Mezarlara bakarak bir süre bana anlatması gereken son bir şey düşünür gibiydi. Sonra fikrini değiştirdi, ürperdi. Hazır mısınız Mr. Messi? Mezarlıkların en sevdiğim yerler olduğunu söyleyemem. Sıcak, güneşli bir Moskova gününde bile. Başımla onayladım, koluna girdim. Birlikte arabaya doğru yürüdük. 6 ay kadar sonra Anna Horev'in öldüğünü duydum. Gazetelerde bir şey yoktu ama Bob Vitali Lange'den aradı. Anna Horev'in Kudüs'te Şaret Hastanesi'nde hayata gözlerini yumduğunu söyledi. Akciğer kanserinden. Cenaze töreni 4 gün sonra Moskova'da yapılacaktı. Biletlerimi ayarladım. Nedenini bilmiyorum ama bu işin sonunda da olsa katılmak istiyordum. Sheremetyevo havaalanına indiğimizde kar yağıyordu. Rusya'nın ovaları, stepleri, hayalet gibi beyaz bir halının altında donmuş, kar Moskova sokaklarını örtmüştü. Tüm ülke sert bir kışın avucundayken, yıllar önce Alex Lenski ile Anna'nın da böyle bir havada Moskova'ya ulaşmaya çalıştıklarını düşündüm. Novodeviç'teki cenaze töreni görkemli değildi. Üstelik oraya vardığımda çoktan başlamıştı bile. Ortodoks papazı ilahiler söyleyip ölülerin ruhuna dua ederken açık mezarın yanında birbirlerine sokulmuş duran bir avuç İsrailli büyükelçilik görevlisi savrulan karlardan korunmaya çalışıyordu. Anna Horev'in torununu 40 yaşlarında gösteren ve Sasha olduğunu sandığım güzel bir kadının kolunu tutmuş gördüm. İkisi de kederliydi. Tabutun kapağı açıldı, sıraya girdim. Anna Horev'in mermere benzeyen beyaz yüzünü öpüp veda ettim. Bir an yüzüne baktım. Ölüyken bile ne kadar güzel olduğunu düşündüm. Sonra mezarcılar işlerine başlarken ailenin biraz uzağına gidip durdum. İşte o sırada çok ilginç bir şey oldu. Durmuş tabutun donmuş toprağa indirilmesine bakıyordum. Törene gelenlerin arasında kol kola girmiş yaşlı bir çift gördüm. Kadının suratı buruş buruş, çizik çizikti. Ama yün eşarbının altında kırlaşmış saçların arasında solmaya yüz tutmuş kızıl tutamları görünüyordu. Adam ise yaşlıydı. çok yaşlı, beli yılların ağırlığıyla bükülmüştü. Hareketsiz sol kolunun ucunda siyah deri bir eldiven vardı. Bütün vücudumun ürperdiğini hissettim. Yaşlı çift tabutun toprağa indirilmesini bekledi. Sonra erkek ilerledi, açık mezarın içine bir demet beyaz gül bıraktı. Geri geri çekilip bir süre durdu. Gözlerini Alex Lenski'nin mezar taşına çevirdiğini gördüm. Yaşlı adam düşünceleri içinde kaybolmuş gibi uzunca bir süre öyle durdu. Sonunda kadın geldi, koluna dokundu, yanağından öpüp yürüttü. Yanımdan geçerlerken heyecandan ateş gibiydim. Yüreğim hızla çarpıyordu. Adamın omzuna dokundum ve Rusça "Binbaşı Lukin?" diye sordum. "Binbaşı Yuri Lukin?" Kısa süren bir tereddüt geçirdi, sonra karısına baktı, sonra çatlak bir sesle cevap verdi. "Özür dilerim, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Benim adım Stefanoviç." Yanımdan geçip giderlerken bir şeyler söylemeye, Slenski'nin gerçek ismini hatırlamaya çalıştım ama donup kalmıştım. Onları park edilmiş siyah arabalardan birine binerken gördüm. Sonra araba mezarlığın dar yollarında ilerledi, stop lambaları kar perdesinin ardında kayboldu. Yuri Lukin miydi? Belki. Anna Horev'in söylediği gibi ölmediğine inanmak istiyordum. Ama o kadar uzun bir zaman önceydi ki kendi gerçeğimi bulmuştum. Hayaletlerimi canlandırmıştım. Şimdi sıra onları gömmeye gelmişti. Üç mezara da son kez baktım. Sonra döndüm. Mezarlık kapısına doğru yürüdüm. Ayrım sonu. Sayfa 658.